Bu sebepledir ki fetihten sonra Akşemseddin Hazretleri de sultanın kendi sohbetinden alacağı feyizle devlet işlerini aksatmaması için İstanbul'dan ayrılmış, memleketi olan Göynü'ye yerleşmiştir.
Ancak Sultan Fatih ile aralarındaki gönül bağı ve manevi irşadı mektuplarla devam etmiştir. Baba-oğul muhabbetinden daha öteye bir yakınlıkla, sultanla hocasının arasındaki bu yüksek muhabbeti sergileyen şu mektup, Akşemseddin Hazretlerinin gönlünden taşan ne güzel bir öğüdüdür.
Dünya rahatlığı, ahiret rahatlığına nispetle yok gibidir. Cismani lezzet, ruhani lezzete nispetle bir hiçtir. Hiçe iltifat etmeyiniz. Belaların en şiddetlisi peygamberlere, sonra velilere, sonra halifeleredir. Peygamberler ve veliler yolunun yolcusu olduğunuzu en büyük nimet bilip hiçbir beladan elem duymayınız. Aksine lezzet alınız. Kur'an-ı Kerim'de bir zorluk iki kolaylık arasında zikredilir. İnşallah yakın zamanda zorluklar bitecek. Her tarafta düşmanlar zelil ve hakir olacaktır. Yanımda Allah'a ahdettiğiniz şeyleri sakın ola ki bozmayınız. Böyle yaptığınız takdirde Allah'ın izniyle her zaman mansur ve muzaffer olursunuz. Memleketin ahvali sizin ahvalinize tabidir. Zira sultanlar memlekete nispetle bedendeki ruh gibidirler. Bedeni idare eden ruhtur. Kendinizi sair halk gibi zannetmeyin ve memleketin ıslahından başka şeyle meşgul olmayın. Vesselam.
İşte böyle büyük irşatlarla hayatına yön veren Fatih Sultan Mehmet Han, ibadet hayatına dikkat eder, idaresi altında bulunanların ibadat-ı taatlerinde gevşeklik göstermemelerini isterdi. Onun bu hassasiyetini namazın kılınmasıyla alakalı olarak vilayetlere gönderdiği şu ferman ne güzel ifade eder.
Allah Teala emir ve nehilerinin yerine getirilmesini bize nasip ve müyesser buyursun. Cenab-ı Hakk'ın namazı ikame ediniz emri ilahisi ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz dinin direğidir. Onu dosdoğru kılan dinini ikame etmiş, terk eden dinini yıkmış olur. Mübarek emri şerifi üzere hayırları emir ve şerlerden men eylemek üzerime vaciptir. Bunun için bir kişi vazifelendirdim. O bu hususta gerekli takibatı yapacaktır. Böylece her kim namazı terk ederse gerektiği şekilde irşad edilecektir. Bu hizmete devlet erkanı da yardımcı olar. Dolayısıyla İslamiyet'in yüce ahkam, emir ve yasaklarını yerine getirmede gevşeklik ve tembelliğe asla meydan verilmeye, mescitler ve medreseler cemaatsiz kalarak virane ve harabeye dönmeye, o mübarek mekanlar doldurulup mamur edile. Ta ki dini İslam kuvvetli ve payidar ola ki maddi ve manevi zaferler vücut bula.
Bu davranış, ayet-i kerimede sena buyurulan bir ahlak-ı İslamiyedir. Allah Teala buyurur, onlar o müminler ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek, namazı ikame ederler, zekatı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerinin sonu Allah'a varır. El-Hac 41.
Fatih Sultan Mehmet'in sıkıntı ve meşakkatten yılmayarak Allah yolundaki gayreti ve Müslümanlara hizmeti numune-i imtisaldir.
Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefere çıkmıştı. Şehre arkadan ulaşmak için dağlık ve ormanlık bir araziden geçiliyordu. Bazen baltacılar önden yol açıyorlardı. yolun müsait olmadığı bir yerde Fatih'in atı kaydı. Fatih bir kayaya tutunmak için uğraşırken elleri kanadı. Bu hali müşahede eden beraberindeki Uzun Hasan'ın anası Sara Hatun, tam fırsatı olduğunu düşünerek aklını sürekli meşgul eden şu suali sordu.
Oğul, hanoğlu hansın, bir yüce hükümdarsın. Trabzon gibi küçük bir kale için bunca meşakkate katlanman reva mıdır?
Çünkü Uzun Hasan, Trabzon Rum İmparatorluğu'yla akrabalık tesis etmiş ve bu yüzden anasını bu seferden vazgeçmesi için Fatih'e ricacı göndermişti. Fatih, elleri sıyrıklarla dolu olduğu halde doğruldu ve şöyle dedi.
Ey ihtiyar ana! Bilmez misin ki elimizde tuttuğumuz dini İslam'ın kılıcıdır. Sen zanneyleme ki çektiğimiz bunca zahmetler kuru bir toprak parçası içindir. Bilesin ki bütün gayretlerimiz Allah'ın dinine hizmettir. İnsanları hidayete kavuşturmaktır. Yarın Allah'ın huzuruna vardık da yüzümüz kara olmasın diyedir. Elimizde İslam'ı tebliğ ve taziz imkanları varken bir takım zahmetlere katlanmayıp ten rahatlığını tercih edersek bize gazi denilmesi reva olur mu? Ehli küfre İslam'ı götürmezsek, onların azgınlıklarına mani olmazsak huzur-u ilahiye hangi yüzle çıkarız?
Mevlam seni aşıkların devran ederler huy ile. Mevlam seni aşıkların devran ederler huy ile. Yolundaki sadıkların devran ederler huy ile. Yolundaki
Fatih, velilerin ziyaretlerinden büyük bir huzur bulurdu. Onların feyiz ve berekatından gönlü vecd ile dolup taşardı.
Bir gün, zamanın evliyasından Şeyh Ebu'l-Vefa Hazretlerini ziyaret etmeyi çok arzuladı. Erkanıyla birlikte tekkenin kapısına kadar gitti. Ne görsün ki, herkese açık olan kapı maalesef kendisine kapatılmıştı.
Hünkâr üzüldü, rengi soldu.
İçeride Ebu'l-Vefa Hazretleri de aynı durumdaydı. Müridan da edeben bir şey soramıyorlardı. Fakat içlerinden bu işin sırrı nedir diyerek hayretle hadisenin seyrini merak ediyorlardı. Nasıl olur ki bir sarhoşa dahi açık olan kapı, müjdeli bir hadis-i şerifin tecellisine mazhar olan zata kapatılmıştı.
Fatih mahzun bir şekilde geri döndü. Bir çağ kapayıp bir çağ açan, Bizans surlarını yerle bir eden Ulu Hakan, bir gönül erinin tekkesinin esrarlı kapısını açamadan geri dönmüştü.
Aradan bir zaman geçtikten sonra hünkâr, yine hassas kalbinin derinliklerinden gelen bir heyecanla Ebu'l-Vefa Hazretlerini ziyarete hazırlanıp erkanıyla tekrar oraya gittiler. Yine aynı manzara, kapı kapalı.
Hünkârın dehşeti arttı. Yaverine dedi ki,
Kemal-i edeple huzura gir. Anla bu iş neyin nesi, bu muamma nedir? Bu ne acep bir haldir.
Kim o?
Padişahın yaveriyim. Destur olursa durumu öğrenmek istiyorum.
Siz girebilirsiniz, buyurun.
Yaver huzura girdi. Ebu'l-Vefa Hazretleri yavere dedi ki,
Hünkârımız, Fatih'in hassas ve coşkun bir gönlü vardır. Buraya girer de bizim alemimizdeki zevki tadarsa bir daha ayrılmak istemez ve devletin idaresine dönmez. Lakin bu mülk ve ümmet ona emanettir. Kendisi kadar liyakatli bir kimse gelip onun yerini dolduramazsa mülk ve ümmet zarar görür. O da ben de günahkar oluruz. Sonra ruhu buranın manevi havasıyla dolacak, neyi varsa buraya getirip infak edecek. Dula, yetime, garibe, biçareye ve bikese gidecek olan imkanlar buraya akacak. Aynı zamanda müridanın gönlüne dünya muhabbeti girecek. Düzenimiz bozulacak. Hünkârımız Efendimiz'e bizler buradan dua ve teveccüh halindeyiz. Gönlü gönlümüzün içindedir.
Yaver huzurdan ayrılıp tekkenin kapısında merakla neticeyi bekleyen hünkâra bu sözleri nakledince hünkâr sordu.
Hazret bu hislerini ifade ederken nasıldı?
Yaver gördüklerini olduğu gibi anlattı.
Hünkârım, Ebu'l-Vefa Hazretleri bir taraftan bu sözleri söylerken diğer taraftan da gönlü hicranla yanmış olmalıydı ki gözlerinden damlalar dökülüyordu.
Fatih başını önüne eğdi. Ufuklara sığmayan bakışları derin, mehtaplı bir gece gibi başka bir aleme döndü. Gözleri nemlenerek baharda dallarda biriken şebnemler gibi yaşlar dökülmeye başladı. Ebu'l-Vefa Hazretleri ile görüşmek kendisine hiç nasip olmadı.
Vaktaki Fatih'in vefatı haberi gelince Ebu'l-Vefa Hazretleri saraya gitti. Hünkârın cenaze namazını kıldırdı.
Gazi Sultan Fatih Mehmet Han tetkik edildikçe derinleşen, derinleştikçe deryalaşan zahir ve batın sultanıdır. Onun her sahada gösterdiği muvaffakiyet ve faaliyetler, müstesna bir maharetle gerçekleştirdiği kalem ve kılıç işbirliğine dayanmaktadır.
O, kendi devrine kadar yapılan akınları planlı bir fütuhat haline getirmiştir. Hiçbir zaman ordusunu plansız ve düzensiz hareket ettirmez ve macera hevesiyle asla kan dökmezdi. Bazen birkaç cephede 5, 10 hatta daha fazla devletle birden harp halinde bulunduğu günler olur, ancak o bunların kah siyasi müzakereler, kah askeri hamlelerle pek mahirane bir surette üstesinden gelirdi.
İştirak ettiği harplerin en kritik anlarında bile en ön saflarda düşman üzerine atılır geri adım atmazdı. Belgrad muhasarasında yaptığı şiddetli bir hücumda alnından ve dizinden derin yaralar almıştır.
Fatih Sultan Mehmet Han, düşmanlar tarafından bile takdir edilen bir padişahtı. Yegane gayesi, İslam bayrağını bütün cihana hakim kılmaktı. Avrupa haritasını yanından ayırmazdı.
Hassas, ince ruhlu, müşfik bir padişah olan Fatih, zahiri alemdeki yükselişini maneviyat aleminde, yani tasavvuf vadisinde de gerçekleştirmiş, Zülcenaheyn, iki kanatlı, iki veçheli, dev bir şahsiyetti.
Kısacası o, zahirde de, batında da emsalsiz bir sultandı. Milletin hakkında o kadar ince ve merhametli düşünürdü ki, toplumunun sanki maddi ve manevi babasıydı.
Bir merhamet abidesi olan Fatih, ümmete sayısız vakıflar tesisiyle devrini sosyal adalet anlayışının zirvesine yükseltmiştir. Bu vakıfların vakfiyeleri onun ulvi yüreğinin inceliklerini sergiler.
Bir vakfiyesinde şöyle demektedir:
İnşa ettirdiğim imarethanemde İstanbul fukarası yemek yiyeler. İstanbul fethinin şehit ailelerine ve yetimlerine ise kapalı kaplarda, hava karardıktan sonra komşularının dikkatini celbetmeden onların izzet ve haysiyetleri korunarak yemek ikram edile.
Görüldüğü gibi Fatih, toplumun korunmaya muhtaç fertleri için en hassas edep ve şefkat ölçülerini aksettiren bu ulvi kaideleri asırlarca evvel bu şekilde ortaya koyuyordu. Şehit ailelerine olan ihtimamı, kabına varılmaz bir vefa örneğidir. Bilhassa zamanımız insanına bir nezaket, bir vicdan, bir merhamet ve bir edep dersidir.
Vatan kurtula, böyle müyesser mi gaza her kula? Haydi ol, haydi uğurlar ola.
Haydi düşman aslan gibi. Başta hüda sahibiniz hem nebi. Haydi oğul, haydi uğurlar ona. Haydi.